Ayrım 18. Kontrgerilla örgütlenmesi 2. Ferit İlsever, sayfa 279. Irak'ın işgali. Türk ordusunun başına çuval. Irak'ın işgali 20 Mart 2003 günü başladı. Kısa bir süre sonra 16 Mayıs günü ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Pearson, TSK'dan rahatsız olduklarını açıklıyordu. Yine bugünlerde AB'den Türkiye'ye TSK'nın darbe hazırlığı var mı sorusu gelmişti. 4 Temmuz 2003 günü ise Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentinde ABD Silahlı Kuvvetleri, özel kuvvetlere bağlı 11 subayımızı rehin aldı ve başlarına çuval geçirdi. Kuzey Irak'ta bu rezilliğin yaşandığı saatlerde Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül Ankara'yı terk etmişlerdi. Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna oturtulmuş olan Orgeneral Hilmi Özkök de olayı sessiz ve tepkisiz bir biçimde izledi. Çuval olayının gerçekleştiği günlerde Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül'ün ilgisiz ve duyarsız trafiği şöyleydi. 4 Temmuz 2003'te Tayyip Erdoğan Nevşehir'de bir açılış töreninde, Abdullah Gül ise İngiltere'deydi. 5 Temmuz 2003'te Tayyip Erdoğan Ankara'da MYK'da konuşma yaptı ve akşam eşiyle evlilik yıldönümünü kutladı. Ağgül Kayseri'de Mantı Partisi'ndeydi. 6 Temmuz 2003'te Tayyip Erdoğan Kayseri'de partisinin ilk kongresindeydi. 7 Temmuz 2003'te Tayyip Erdoğan partisinin Ankara ilk kongresindeydi. 8 Temmuz 2003'te Tayyip Erdoğan Van Milletvekili Maliki Ejder Arbas'ın kızının düğünündeydi. 9 Temmuz 2003'te Tayyip Erdoğan Ankara'da TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut'un oğlunun sünnet düğününde, Abdullah Gül de aynı yerdeydi. 18 Temmuz 2003 günü ABD Savunma Bakanı Rumsfeld'in başbakanlık koltuğunda oturan Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektup, Türk ordusunun Süper NATO ile cephe cepheye geldiğini saptayan bir belge niteliğindedir. Rumsfeld mektubunda çuval eylemiyle ilgili şu saptamalarda bulunuyordu. 1. TSK, özel kuvvetler kastediliyor. Kuzey Irak'ta ABD'nin başında bulunduğu koalisyon güçlerine karşı silahlı eylemler düzenlemekte ve uygulamaktadır. 2. Türk özel kuvvetlerinin bu eylemleri Irak'taki gerilla mücadelesini güçlendiriyor ve ABD ordusunun istikrarı korumasını baltalıyor. 3. Tayyip Erdoğan hükümeti TSK'nın değil ABD ordusunun yanındadır. Ancak orduyu denetimi altına almak zorundadır. Doğu Perinçek, Tayyip Erdoğan'ın Yüce Divan dosyası, Haçlı İrtica, Kaynak Yayınları 4. basım, İstanbul Nisan 2008, sayfa 113. Ayrıca bakınız Hürriyet, 18 Temmuz 2003. Çuval olayının gösterdiği gerçek şudur. 1. Gladio Türk ordusunun özel kuvvetlerinin başına çuval geçirerek onu aşağılamış, cezalandırmıştır. 2. Tayyip Erdoğanlar, küresel Gladio ile işbirliği halinde Türkiye'deki Gladio'nun tepesindedirler. Özetle, 2003 sonuna geldiğimizde Rumsfeld'in mektubunda belirttiği gibi TSK'nın Kuzey Irak'ta faaliyet göstermesi yasaklanıyor. KKTC'de yapılan seçimlerde ise Cumhuriyetçi Türk Partisi CTP önde çıkarak KKTC'yi fiilen ortadan kaldırmayı hedefleyen Annan planının önü açılıyordu. Aydınlık Dergisi CIA-NGO ayaklanması örgütlüyor başlıklı haberinde Türkiye'ye gelen 25 kişilik CIA ekibinin bir görevinin de TSK'nın Kıbrıs'taki direncini kırmak olduğunu açıklıyordu. Türkiye'ye 11 Kasım'da gelen 25 kişilik özel CIA ekibinin çalışmaları sonuçlarını vermeye başladı. Türk ordusunun Kıbrıs ve Irak konusundaki direncini kırmak için Kıbrıs'ta ve Türkiye'de sivil eylemler başlatıldı. Amaçları orduyu arkadan kuşatmak üzere kurulan hükümete destek. Ankara'ya gelen CIA heyeti sonraki durakları İncirlik'te karargah kurdu. Ekibin 13 Kasım'da döndüğü söylenmiş ancak aydınlık bunun doğru olmadığını saptamıştı. Amerika'ya geri dönen sadece CIA Başkan Yardımcısı John McLaughlin'di. İncirlik, ABD'nin bölgedeki bütün açık ve örtülü operasyonlarını yürüttüğü merkez. CIA'cilerin üzerinde çalıştıkları konular Kıbrıs, Kuzey Irak ve sivil toplum örgütlerinin yeniden şekillendirilmesiydi. CIA heyetinin düzenlediği operasyonların kısa vadedeki hedefi Kıbrıs ve Irak konusunda Türkiye'nin müdahalesine karşı iç kamuoyunu harekete geçirmekti. Bunun için ilk sivil eylem Kuzey Kıbrıs'ta yapıldı. 27 Kasım'da KKTC Ticaret Odası öncülüğünde 91 sivil toplum örgütü, BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın Kıbrıs için çözüm planına destek için Lefkoşa İnönü Meydanı'nda miting düzenledi. Mitingi düzenleyenlerin başını çeken KKTC Ticaret Odası Başkanı Ali Erel, Amerika'nın adamı olarak biliniyor. BM planını destekleyen NGO temsilcileri, ABD'nin çıkarları doğrultusunda kamuoyu oluşturmak için çalışan Fulbright Komisyonu'nun faal üyeleri, KKTC'ye yönelik psikolojik savaşın merkezi Rum kesimindeki ABD Büyükelçiliği, adadaki Fulbright Komisyonları'nın faaliyetleri buradan yönetiliyor. Ulusal Halk Hareketi'nin yayın organı Volkan Gazetesi, planı destekleyenlerin aynı zamanda eski AB Türkiye temsilcisi Krem Fog'un adamları olduğuna dikkat çekiyor. Öte yandan ÖDP, TKP ve KESK'in aralarında bulunduğu sivil toplum örgütleri 1 Aralık'ta İstanbul ve İzmir'de Irak'ta savaşa hayır mitingleri düzenliyor. Genel bir barış çağrısının yer aldığı mitingin iki önemli vurgusu var. Birincisi mitingi düzenleyenlerin Türkiye Irak'a girmesin demesi, ikincisi mitingde her görüşten insanın barış için bir araya geleceği iddiası. Mesaj şu: Türkiye ne Kuzey Irak'ta kukla devlete karşı ne de Kıbrıs'ta meşru ve yaşamsal hakların korunması için mücadele etsin. AB ve ABD'nin tezi. Henrik Böll Vakfı tarafından finanse edilen ve Sekreteryası Tarih Vakfı tarafından yürütülen 12. Sivil Toplum Kurulu Sempozyumu 13-14 Aralık günlerinde İstanbul'da yapılıyor. Gündem, NGO'ların kaynak sorunları. TOBB ve İKB'nin önderliğinde oluşturulan ve 1 Aralık'ta yapılacak mitingi destekleyen çok sayıda kuruluşun da bulunduğu Türkiye platformu 27 Kasım günü Brüksel'deydi. İKB Başkanı Meral Gezgin Eriş ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile beraberindeki 320 kişilik platform heyeti AB'nin Kopenhag zirvesine müzakere tarihi vermesini istedi. Aydınlık 17 Kasım 2002 tarihli sayısında CIA heyetiyle ilgili haberde şöyle yazmıştı: ABD tarihinde ilk kez bu kadar büyük bir kuvvetle Orta Doğu'ya yükleniyor. CIA heyetinin ziyareti de bu yüklenişin bir parçası olarak gösteriliyor. Aydınlık 1 Aralık 2002. İşçi Partisi en kararlı mücadeleyi verdi. BOP eş başkanlığının 2000'li yıllarda Gladio'nu merkezine oturmasına karşı en kararlı mücadeleyi İşçi Partisi verdi. İşçi Partisi 28 Şubat hareketinin irtica ile birlikte arkasındaki APD emperyalizmini hedef alması için de uğraş verdi. Parti bu süreçte irticanın haşlı niteliğini ve kaynaklarını sergiledi. ABD'nin Türkiye'de ve bölgemizde ılımlı İslam adı altında ortaçağ güçlerini nasıl desteklediğini gözler önüne serdi. Parti irtica ile mücadele ederken Mason Atatürkçülüğünü de teşhir etti. Önce RP'de, sonra da FP'de gelenekçi diye adlandırılan görece daha milli Erbakan kanadının ezilerek ABD'nin desteklediği yenilikçilerin güçlendirilmesinin sakıncalarını topluma döne döne anlattı. İşçi Partisi AB katılım ortaklığı belgesini ve Avrupalı yetkililerin Türkiye'ye dayatmalarını sürekli teşhir etti. Türkiye'nin AB kapısına bağlanmasıyla mücadele etti. Kıbrıs ve Kuzey Irak'ta Türkiye'nin kırmızı çizgilerini kararlılıkla savundu. Türkiye hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olan AB hayalinden vazgeçmeli. Avrupalı ülkelerle karşılıklı saygıya dayanan eşit ilişkiler geliştirmeliydi. Türkiye'nin doğal yeri Asya'dır. Müttefikleri, başta komşuları olmak üzere Asya'dadır. İşçi Partisi bu politikasının doğal sonucu olarak AB'nin Türkiye'deki yıkıcı ve bozguncu faaliyetini gözler önüne seren AB komiseri Karen Fogg'un elektronik yazışmalarını yayımladı. Türkiye'ye karşı karanlık emelleri açığa çıkan Fogg kısa bir süre sonra ülkemizi terk etmek zorunda kaldı. Yine parti 8 Mayıs 2002'de Paris'te tren istasyonunun zeminine gelen geçenin çiğnemesi amacıyla serilmiş bulunan Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvırkoğlu'nun fotoğrafının istasyonda düzenlediği eylemle kaldırttı. Türkiye'nin onurunu ayaklar altında çiğnenmesine izin vermedi. İşçi Partisi ABD'nin Irak'ı işgal etmesine en net tavır alan parti oldu. Hele bu işgalin 1 Mart tezkeresiyle Türkiye üzerinden yapılması girişimlerine karşı en kararlı mücadeleyi yürüttü. Tezkerenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmemesinde partinin önemli rolü oldu. O kadar ki Tayyip Erdoğan oylamadan önce AKP grubunda yaptığı konuşmada Doğu Perinçe'ye veya bana oy vereceksiniz diye milletvekillerini uyarıyordu. Yani tezkereye verilecek evet oyları Tayyip Erdoğan'a, hayır oyları ise Doğu Perinçe'ye vermiş olacaktı. Tezkere ertesi gün CHP'lilerle birlikte 99 AKP milletvekilinin hayır oyuyla meclisten geçmedi. Tezkereden bir ay sonra Abdullah Gül'ün Dışişleri Bakanı Pavel'la imzaladığı hizmet sözleşmesi kamuoyuna anlatan da İşçi Partisi'ydi. Parti 4 Temmuz günü Süleymaniye'de ABD askerlerinin Türk Özel Kuvvetleri mensuplarının başına çuval geçirmesi olayına karşı da milletin büyük tepkisinin tercümanı oldu. BOP eş başkanlığı 2003. Şemadaki bazı birimlerin örgütlenmelerini ayrıntılandıralım. Örneğin Fethullahçı örgütlenmenin 2003'teki üst düzey yapılanması şöyleydi. Fethullah Gülen'den sonra tarikatı kimin yöneteceği tartışması 80'li yıllardan bu yana yaşanıyor. İki isim ön planda. Birinci isim tarikatın Amerika kıta imamı İsmail Büyükçelebi. İkinci isim ise Latif Erdoğan ya da şöyle denebilir Latif Erdoğan'dı. Ama Erdoğan kayıp. Aydınlık 25 Temmuz 2004. Aydınlık Türkiye'de Soros Devleti başlıklı haberinde yalan şemayı yayınlıyor ve şöyle diyordu: ABD yönetiminin dünya çapında para spekülasyonlarını yöneten Soros, bütün kollarıyla Türkiye'de, kamu yönetimi tasarılarının mimarı Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer ve Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanı Nabi Avcı, tasarı için çalışan Tesev ve TÜSİAD ile Anna'nın özel danışmanı Matthew Nimetz aynı çatı altında buluştu. Soros Vakfı, Aydınlık, 1 Şubat 2004. Yine Aydınlık, kuşatma nereden ve nasıl yarılır başlıklı haberinde iç ve dış cephelerde kuşatılan Türkiye'ye çözüm planını da gösteriyordu. Aydınlık, 16 Kasım 2003, dergi aşağıdaki şemayı şöyle açıklıyordu. Bu iktidar tepemizde olduğu sürece Türkiye'nin kendisini savunmaya karar vermesi bile imkansızdır. Bu kararın Türkiye'yi içeriden kuşatma görevini üstlenmiş bir iktidarla alınması mümkün değildir. Kuşatma nereden yarılır? Türkiye'nin bütün imkan ve kuvvetlerini bu dar boğazdan çıkmak için seferber edecek bir milli hükümet kurulması Türkiye için bir hayat memat sorunudur. Aynı yerde. Ay ışığını bırak, AB kapısında parçalanmaya bak. ABD tarafından iktidara oturtulan BOP eş başkanlığının oyları 2004 yerel seçimlerinde artırıldı. İl Genel Meclisi'nde AKP %42 oy aldı. Eş başkanlığın Kıbrıs şubesi olan Cumhuriyetçi Türk Partisi, CHP'nin oyları da 20 Şubat 2005'te yapılan erken seçimde %33.8'den %44.3'e yükseltildi. Artık ABD'ye verilen sözler, yapılan anlaşmalar yerine getirilmeliydi. Tezkere geçmemişti ama Abdullah Gül imzaladığı hizmet sözleşmesi uygulanmayı bekliyordu. Bunun için ise milli tepkilerin söndürülmesi şarttı. Tezkere ve çuval olayından daha kapsamlı bir saldırı dalgası hazırlanmalıydı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Eric Edelman, 2 Haziran 2005 günü Türk-Amerikan İş Konseyi'nin Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlediği konferansta yaptığı konuşmada bizim ilişkimize karşı yanlış yönlendirilen fikirler ve Amerikan şirketlerini boykot çağrıları özellikle çirkin başlarını kaldırdıkları zaman ezilmelidir, diyordu. Bundan bir hafta sonra Tayyip Erdoğan'ın ABD'de Başkan Bush'la yaptığı görüşmede stratejik ortaklık teyit edildi. Tayyip Erdoğan, Bush'lardan aldığı görevi bir kez daha ilan etti. Genişletilmiş Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyız. Erdoğan, bu göreve bağlılığını daha sonra bu açıklamayı 30 kez yineleyerek gösterecekti. Aydınlık Dergisi'nin 22 Şubat 2004 tarihli haberi. 16 Şubat 2004 akşamı Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları önünde şöyle dedi. Şu anda Amerika'nın da Büyük Orta Doğu projesi var ya, genişletilmiş Orta Doğu, yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız, bir merkez olabilir. Bunu başarmamız lazım. Bu ABD'nin Orta Doğu'daki ulusal devleti ortadan kaldırarak kendi çıkarlarına göre yeni bir Orta Doğu yaratma projesine AKP iktidarının angacı olduğunun itirafıdır. Türkiye'nin en hassas makamlarından yapılan etnik federasyonu karşıyız ama coğrafi federasyon olabilir açıklaması ABD cephesinde değerlendirilmiş ve Talabani'ye etnik değil coğrafi federasyon istiyoruz hamlesi yaptırılmıştır. AKP iktidarı Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır açıklamasıyla meclise sevk ettiği yasalar ile Büyük Orta Doğu projesine eklemlendiğini açıktan ilan etmektedir. ABD Büyükelçisi Pearson 20 Temmuz 2003 günü ne demişti? Hatırlatalım. Anadolu'nun güneyini, doğusunu, kuzey ırağı alırsanız tek bir ekonomik bölge olduğunu görürsünüz. Gerçek şu ki ortak bir yaklaşıma odaklanmamız gerekiyor. İşte Tayyip Erdoğan da bu ortak noktaya odaklandığı ilan ediyor. Diyarbakır'ın başkent olması tasarlanan ve kısa adı BOP olan proje ne zaman ve nerede ortaya atıldı ve kimler tarafından savunuldu? 28 Ocak'ta Amerika'da Bush'la görüşen Tayyip Erdoğan'a Büyük Orta Doğu Projesi bizzat Bush tarafından açıklandı. Merkez ülke neden Türkiye sorusuna Tayyip Erdoğan'a yakın çevreler şu yanıtı veriyor. Amerika özellikle Orta Doğu'da Türkiye'nin diğer Müslüman ülkelere model olabileceğini düşünüyor. AKP iktidarının Müslüman kimliğinden dolayı Türkiye'de halkın bu projeye rahat ikna olacağı düşünülüyor. Erdoğan'ın Cidde'de yaptığı konuşmada İslam ortak pazarı olmaz sözü Abdullah Gül'ün İslam Konferansı örgütündeki Türkiye Orta Doğu'daki kapsamlı barış sürecine aktif olarak katılacaktır değerlendirmesi AKP iktidarının projeye bakışını açıkça ortaya koydu. BOP'un kapsadığı alan ise şöyle tanımlanıyor. Proje Fas'tan Mısır'a kadar Kuzey Afrika ile Endonezya'ya, Güney Asya ve Çin'e kadar olan Orta Asya ve Kafkasya'yı da kapsayan bir coğrafyada uygulanması planlanıyor. Projenin merkezinde İsrail var. Merkezde Amerika, kolları İsrail, Türkiye, Ürdün üçlüsü BOP'u icra edecek güçler olarak tasarlanmış. Bush, BOP'u aralarında Rusya'nın da bulunduğu Haziran ayında yapılacak olan G8 zirvesine götürecek. Bu zirvenin ardından İstanbul'da NATO zirvesi toplanacak. Washington, NATO'yu Orta Doğu haklarını hedef alması için ikna etmeye çalışacak. Büyük Orta Doğu projesinin 3 ayağı bulunduğu görülüyor. Modernizasyon, demokratizasyon, liberalizasyon. Projede Amerika'nın diktatörlüklerle yönetilen ülkelere çağdaş siyasi değerlere sahip, diyaloğa açık, modern düzenler getireceği vaat ediliyor. Irak Savaşı'ndan sonra bölge ülkelerinde halk ayaklanmalarıyla savaşsız demokrasinin kurulması öngörülüyor. Ekonomide ise liberalizmin güçlendirilmesinin altı çiziliyor. Aydınlık 22 Şubat 2004. Görevin ne olduğunu ise 15 Eylül 2006'da Napoli'deki NATO Savunma Koleji'nde yapılan toplantıda duvara asılan ve başta Türkiye olmak üzere Orta Doğu'yu parçalanmış gösteren BOP haritası gözler önüne seriyordu. Türk subaylar bu haritayı görünce toplantıyı terk ettiler. ABD yetkilileri 2 hafta sonra özür dilemek zorunda kaldılar. Türk subayları 2005'teki bu rezaletten günümüze kadar ABD'nin eş başkanları marifetle yürüttüğü ve bu haritanın gereği olan sayısız tertip ve saldırıya uğrayacaklardı. Milli yükselişi söndürmenin ve Türkiye'yi parçalamanın temel yöntemi ülkemizi AB kapısına daha sıkı bağlamaktı. İşte bu süreç 2004-2005 yıllarında hızlandırıldı. Tayyip Erdoğanlar, Cumhuriyet'in 81. yıl dönümü olan 29 Ekim 2004'te Papa'nın resminin huzurunda egemenliğin devrini öngören AB Anayasası'nı imzaladılar. 17 Aralık 2004'teki AB zirvesinde ise Türkiye ile müzakere süreci başlatma kararı alındı. Ankara'da bayram havasında karşılanan AB müzakereleri 3 Ekim 2005'te başladı. Ankara'daki BOP eş başkanlığı Türkiye devletinin çözülmesini ve ülkemizin parçalanmasını kutluyordu. Kısa bir süre sonra Türkiye yeniden giderek yoğunlaşacak PKK saldırılarına hedef oldu. 9 Haziran 2005'te Şemdinli'de meydana gelen büyük olayları 2006 Mart başında Diyarbakır ve Hakkari'deki PKK-DTP saldırıları takip etti. PKK terörü bu kez farklı bir uygulamayla sahneye konuluyordu. Terör saldırılarının himayesini alacak bir savcı bulunmuştu. Van savcısı Ferhat Sarıkaya. Şemdinli'de Umut Kitabevi'nin bombalanmasından sonra hazırladığı iddianamesinde dönemin kara kuvvetleri komutanı Orgeneral Yaşar Büyükhan'ı tutuşluyordu. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Fethullahçı Sarıkaya hakkında inceleme başlattı ve 20 Nisan 2006 günü savcıyı meslekten ihraç etti. Fethullahçı savcı bu karardan sonra ABD'ye hocasının yanına sığındı. Deniz Baykal, Şemdinli tertibinden sonra AKP'nin masonik bir parti haline geldiğini ve tertibin başbakanlığı planlandığını söylüyordu. Tam bu sırada Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yücel Aşkın'ın ciddi hiçbir gerekçe gösterilmeden tutuklanması dikkat çekti. Yücel Aşkın bir süre sonra serbest bırakıldı. Ancak bu iki olay arasında bağlantı kurmak ve bunların tek bir merkezden planlandığını ve yönetildiğini görmemek olanaksızdı. Orgeneral Yaşar Büyükhanıt'ın şahsında TSK, Profesör Doktor Yücel Aşkın'ın şahsında ise üniversite ve YÖK'teki milli birikim ve Talat Paşa Komitesi hedef alınıyordu. Aşkın, 22-24 Temmuz 2005'te Talat Paşa Komitesi'nin Lozan 2005 eylemine katılmış ve İsviçre'de Lozan'a sahip çıkarak Ermeni soykırımı yalanını protesto etmişti. Fethullahçı Kladyo'nun henüz Ergenekon adı konmamış yeni saldırı dalgası böylece Şemdinli olayıyla ateşleniyordu. Hedefte tıpkı bugün olduğu gibi TSK, İP ve Türkiye'nin yurtsever güçleri vardı. Nitekim Fethullah Gülen, Şemdinli tertibinden kısa bir süre önce ulusalcı dalgayı aşacağız diyordu. Aktüel 16 Ekim 2005. Fethullahçı Gladio'nun bundan sonraki tüm saldırılarının Başbakanlığın bilgisi ve planlaması dahilinde Emniyet İstihbarat Dairesi merkezli olarak ve PKK saldırılarıyla eş güdümlü biçimde gerçekleştirildiğine tanık olacağız. Fethullahçı Gladio'nun Şemdinli'den sonra doğrudan veya dolaylı olarak yer aldığı 2006-2007 tertip ve saldırılarını özetle anımsatalım. 2001 tertibi sırasında Ergenekon dosyasını ve şemasını Genelkurmay'a ve Başbakanlığa yollayarak Fethullahçı Gladio'nun psikolojik savaşına destek olan MİT, 19 Ocak 2006'da Ergenekon dosyasını ikinci kez Başbakanlığa yolladı. Trabzon'da o dönemde emniyet müdürü olan Fethullah sicilli Ramazan Akyüreğin haber elemanlarının içinde yer aldığı tertipler ateşlendi. 15 Şubat 2006'da Rahip Santarra öldürüldü. 5 Mayıs 2006'da Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi Fethullah Gülen'in beraat kararını onadı. Aynı gün ve bir hafta sonra iki kez Cumhuriyet Gazetesi'ne bomba atıldı. Yine bu günlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı valiliklere yazı yazarak AKP'nin laiklik karşıtı faaliyetlerini bildirilmesini istedi. 17 Mayıs 2006 günü Danıştay'a düzenlenen saldırıda türbana yasak kararını veren 2. Daire Başkanı Mustafa Yücel Özbilgin şehit edildi. İki üye yaralandı. Bu suikast Kemalist devrimi savunan kurumları ve aydınları sindirmeye yönelik tipik Gladio eylemlerinden biriydi. Tıpkı Uğur Mumcu'nun şehit edilmesi gibi. Aydınlık Dergisi'nin Danıştay tertibinin başı Emniyet İstihbarat Daire Başkanı başlıklı haberi şöyleydi. Zaman Gazetesi'ni iyi takip edin. Bu işin arkasındaki merkezi çözersiniz. Bu sözler üst düzey bir emniyet yetkilisine ait. Zaman Gazetesi'nin yayınlarının olayın bağlantılarını açık bir şekilde ortaya koyduğu vurgulanıyor. Basındaki saptırma ve uydurma kampanyasının motoru Zaman Gazetesi oldu. Olayı TSK, Ulusal Kanal ve İşçi Partisi ile ilişkilendirme çabasının kaynağı da aynı. Zaman gazetesinin 19 Mayıs'tan itibaren attığı manşetler şöyle. Menfur saldırıda tit izi. Deştikçe çete çıkıyor. Kilit isim Tekin'in evinde gizli belge, kırmızı kitap bulundu. Emniyet ve MİT'e göre çetenin başında emekli bir paşa var. Bu şaşırtıcı değil. Çünkü olayın arkasında hükümetle birlikte emniyet içindeki Fethullahçılar var. Sabri Uzun'un görevden alınmasıyla boşalan Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı görevine atanan eski Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akgüre'nin sicil dosyasında emniyetteki hizipleşme içinde irticai akımlara Fethullah yakın, dikkat edilmelidir kaydı bulunuyor. Sicil notunun altında 15 Aralık 2001 tarihi ve sicil amiri olarak dönemin İstanbul valisi Erol Çakır'ın imzası var. Akgüre'yi emniyetin en önemli dairesinin başına atayan Başbakan Tayyip Erdoğan'ın oluruyla İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu. Bu belge İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 59.983 sicil numarasıyla 2. sınıf emniyet müdürü olarak görev yapan Ramazan Akgüre'nin 2003 yılında Ankara'da görülmekte olan bir dava dosyasında yer alıyor. Akgüre'nin 2. sicil amiri konumunda olan dönemin İstanbul valisi Erol Çakır, Ramazan Akgüre'nin notlarını 66 yani ortak olarak vermiş. Bir dikkat edilmesi gereken Fethullah Sicilli Daire Başkanı Danıştay cinayeti soruşturmasını yönlendiriyor. Emniyet içindeki Fethullahçılar Ramazan Akgürek'te sınırlı değil. Teşkilatta farklı ekipler içinde yer alan emniyet mensuplarının değerlendirmeleri ışığında netleşen bir liste oluştu. Bu görevlilerden ilki Emniyet Genel Müdürü Personel Daire Başkanı İbrahim Selvi. Teşkilat içindeki bütün önemli atamalar onun tarafından yapılıyor. Selvi merkeze yalnız bırakılmamış. Birinci hukuk müşaviri Osman Karakuş da aynı ekipten. Karakuş'un görevi de önemli. Teftiş Kurulu Başkanı Ali Kolat ekibin tamamlayıcısı. Bu üç önemli görevli emniyetteki üst düzey terfi ve atamalarda söz sahibiler. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gülcü de aynı ekipten. AKP Eskişehir Milletvekili Muharrem Tozçeken, Abdülkadir Aksu'nun yanı sıra ekibin meclisteki kollayıcısı olarak biliniyor. Tozçeken, Personel Daire Başkanlığı'na ilaveten Emniyet Genel Müdürü yardımcılığı da yapmış bir kişi. Ardından Konya Emniyet Müdürü olan Salih Tuzcu geliyor. Tuzcu, 1987 yılında Eğitim Daire Başkanı iken Fethullahçı örgütlenmenin temellerini atan kişi olarak biliniyor. 21 Mayıs 2006 günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun başkanlığında ikinci bir güvenlik zirvesi yapıldı. İstanbul Valisi, İstanbul Emniyet Müdürü ve üst düzey polis yetkililerinin katıldığı bu toplantıya MİT Bölge Başkanlığı'nda bulunduğu öne sürüldü. İki gün önce Ankara'da yapılan toplantıda alınan kararlar bu toplantıda hayata geçirildi. Yeni malzemeler üretilmeye başlandı. Veli Küçük'ten sonra 2. Paşa'nın adı bu toplantıda imal edildi. Bu, emekli tümgeneral Doğu Silahçıoğlu'ydu. Toplantıdan iki gün sonra 23 Mayıs 2006 günü Zaman'ın manşeti Emniyet ve MİT'e göre çetenin başında emekli bir paşa var şeklindeydi. 24 Mayıs 2006 tarihli Hürriyet'te Toygun Atilla imzalı Ergenekon yapılanması başlıklı haberde ise paşanın adı D.S. olarak kısaltılmıştı. Bir gün sonra Zaman, Refik'in haberinde adı geçen ismin Doğu Silahçıoğlu olduğunu açıkladı. Muzaffer Tekin'in Sedat Peker ve adamlarıyla da ilişki içinde olduğu ve Peker'in emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün ile irtibatına dikkat çekilmesi gereğine bu toplantıda işaret edildi. Medyadaki bu uydurma kampanyası ve kampanyayı yürüten merkezin pervasızlığı emniyet içinde de rahatsızlığa neden oldu. Danıştay saldırısından sonra adı ve fotoğrafları medyada sıkça geçen Özel Harekat Daire Başkanı Vekili İbrahim Şahin, olaydan sonra ilk kez aydınlığa konuşarak bu bir CIA Fethullah ortak yapımı psikolojik savaştır dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, herkesi olayın kendilerine karşı derin devlet işi olduğuna inandırmaya çalışıyor. Emniyet Genel Müdürü Gökhan Aydıner günlerden sonra basının karşısına geçiyor, olayın içinde örgüt var diyor ama bir örgüt adı veremiyor. Danıştay soruşturmasında fail ve silahı dışında hiçbir kanıt yok. Emniyet Genel Müdürü Gökhan Aydıner'in bütün yapılanmanın deşifre edildiğini, faillerin de yakalandığını açıkladığı zaman Muzaffer Tekin'in sorgusu henüz yapılmamıştı bile. Aydıner çözdük derken Bakan Abdülkadir Aksu daha temkinli davranıyor, tüm yönleriyle aydınlatılacak diyor. Psikolojik savaş sürüyor. Alparslan Arslan'ın Marmara Üniversitesi'nde Müslüman Gençlik adı altında şeriatçı bir örgütlenme içinden geldiği gerçeği karartılıyor ve Arslan'a medyanın marifetiyle ulusalcı kimliği yapıştırılıyor. Uyduruk bir ulusal haber kimliği imal ediliyor. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise şöyle diyor. Süpernato'nun emrinde Danıştay saldırısını saptıranlar Yüce Divan'da ve Cumhuriyet Mahkemelerinde kesinlikle yargılanacaklar ve işledikleri suçların cezalarını göreceklerdir. Aydınlık 28 Mayıs 2006. Suikasttan 2 saat sonra şimdiki Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin sürprizlere hazır olun diyordu. 2 gün sonra ise Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı'nın, Emniyet Genel Müdürü'nün ve Emniyet İstihbarat Daire Başkanı'na katıldığı toplantıdan sonra önemli ipuçlarına ulaşıldı. Derin komplolar var. Baykal da komplonun içinde diyordu. Erdoğan yine bu toplantıda ulusalcıların üzerine gidin talimatı verdi. 20 Mayıs 2006 günlük gazetelerde çete lideri yakalandığı başlığı altında Muzaffer Tekin'in azmettirici ve çete lideri olarak yakalandığı haberi yer alıyordu. Muzaffer Tekin 26 Mayıs 2006'da Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla serbest bırakıldı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Muzaffer Tekin'i çetenin elebaşı olarak ilan etti. Gül, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ve MİT'ten briefing istedi. Bu 2 kurum, hükümetin önüne askerlerden ve işçi partisi yöneticilerinden oluşan Ergenekon örgütü şemasını koydular. İsmet Berkan'ın yazdığına göre, Ergenekon ile Danıştay suikastı arasında somut bir bağlantı kurulamadı. İsmet Berkan, Radikal, 9 Nisan 2008. Abdullah Gül, olayın delillendirilmesini ve bir savcı bulunmasını da istedi. Somut bağlantı imalatı için Fethullahçı güçler seferber edildi. Suikastçı Alparslan Aslan'a Ankara Terörle Mücadele Şubesi'nde yapılan sorguda suikast emrini Doğu Perinçek'ten aldığı yolunda bir ifade vermesi ısrarla dayatıldı. Saygı Öztürk, Hürriyet, 26 Mayıs 2006. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, tertipçilerin bu kanunsuzluğu üzerine Balıkesir'de şöyle diyordu. Eğer o soruyu soran şerefli bir fare ise deliğinden çıkmalı ve ben sordum diye kendisini ortaya koymalıdır. Aydınlık 4 Haziran 2006 sayfa 5. 25 Mayıs 2006'da Tayyip Erdoğan, bizzat şahsım ve arkadaşlarım istihbarat örgütleriyle el ele süreci takip ediyoruz. Hürriyet 25 Mayıs 2006 diyordu. Erdoğan bu konuşmasında bizim iktidara gelmeden önce yaptığımız tespitimize göre bu çeteler var dedi. AKP'nin hükümet olmasından sonra Fethullahçı Gladio başbakanlık koltuğuna oturmuştur ve Ergenekon tertibini doğrudan doğruya oradan yürütmüştür. Tayyip Erdoğan bu görevini Ergenekon davasının savcısın diyerek açığa vurmuştur. BOP eş başkanlığı ve Gladio merkezi aynı kişide birleşmiştir. Gizli faaliyeti 2003 yılında Yavuz Dunat tarafından da kayda geçirilen Gladio merkezi, bu örgütlenme doğrudan başbakana bağlı İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nın bilgileri dahilinde, bütün iş güvenlik birimleri de bu organizasyonun içinde çalışmalar gizli. Yavuz Dunat, sabah 11 Temmuz 2003. Başbakanlığın örtülü ödeneğiyle beslenmiştir. Dünyada eşine az rastlanan teknolojiyle donatılarak geniş bir dinleme ağı oluşturulmuştur. 2006-2007 yılları bütçesinde Başbakanlık özel temi için ayrılan para toplam 58.8 milyon TL'dir. Harcanan ise 540 milyon TL. Harcanan miktar ayrılanın 9 katıdır. Fethullahçı Gladio'nun donatımı ve beslenmesi uğruna bütçe ilkeleri ayak altına alınmıştır. Doğu Perinçek, Gladio ve Ergenekon geliştirilmiş 13. basım sayfa 145. 25 Mayıs 2006 günü Fethullahçı Zaman Gazetesi ve Aksiyon Dergisi Mehmet Eymür'ün özel oluşumlar var açıklamasını yayımladılar. 26 Mayıs 2006 günü ise MİT Ergenekon dosyasını bir kez daha Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'na yolladı. 25 Mayıs'ta ABD'den yapılan açıklamada ordunun sadece askeri konularda açıklama yapması anımsatıldı. Şemdinli gibi davalar yargı bağımsızlığına uygun yürümeliydi. Hürriyet 25 Mayıs 2006. Açıklamada limanların Kıbrıs Rum gemilerine açılması da vurgulanıyordu. 4 Haziran 2006'da Ankara'da Atabeyler gerilla grubuna karşı yapılan operasyonda patlayıcılar, silahlar ve kroküler bulunduğu açıklandı. 3 asker 4 kişi tutuklandı. Genelkurmay Başkanlığı olayı basından öğrendiklerini belirtti. Hürriyet 4 Haziran 2006 tutuklananlar 15 Eylül 2006'da serbest bırakıldı. 19 Ocak 2007 günü Hrant Dink öldürüldü. Suikaste adı geçen kişilerin Ramazan Akyüreğin haber elemanları olduğu bir kez daha görüldü. Aydınlığın bu konudaki haberi şöyleydi. 1 Şubat 2007 günü Amerikan medya tekeli Murdoch'un satın aldığı TGRT, tetikçi Ogün Samast'ın Türk bayrağı önünde çekilmiş görüntülerini servise koydu. TGRT bu görüntülerin jandarmada çekildiğini öne sürdü ve kampanya başladı. Oysa görüntüler jandarmada değil, Samsun Emniyeti'nde çekilmişti. Jandarma Genel Komutanlığı Genel Sekreterliği 2 Şubat günü yaptığı açıklama ile tertibi ortaya çıkardı. Açıklamada Samsun'da incelemelerine devam eden İçişleri Bakanlığı müfettişlerince düzenlenen tespit ve beyan tutanağında televizyonda yayınlanan görüntülerin Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Çay Ocağı'nda çekildiğini açıkça belirtildiği vurgulandı. Aydınlığa bu görüntülerin basına servis edilmesinden önce ulaşan bir bilgi, bu kampanyanın adım adım hangi noktaya ulaştırmak istendiğinin kanıtı. Bu bilgiye göre olay, Trabzon'daki iki üst düzey subaya yıkılacaktı. Hrant Dink cinayetinin kilit ismi olduğu iddiasıyla Trabzon'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi Erhan Tuncel'in, Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek'in elemanı olduğu ortaya çıktı. Ramazan Akyürek'in Trabzon'da emniyet müdürü iken kurduğu ekip, haber elemanları perdesi altında bir operasyon ekibi, başka deyişle tetikçi timi. Erhan Tuncel ifadesinde Trabzon'da McDonald's önünde patlayan bombayı bizzat kendisini yaptığını ve eylemde gözcü olduğunu belirtiyor. Tuncel'in Ramazan Akyürek'le anlaşması yakalandıktan sonra değil, eylemden önce. Bombalama örgütlenmiş elemanlara yaptırıldı. Aynı bombalamada suç işleyen Yasin Hayal de 10 ay hapiste kurtarıldı ve 3 ay hastanede tatil yaptırıldı. Hrant Dink suikastında rol alanlar, Ramazan Akyürek'in denetimi altında Hrant Dink'in katil zanlısı, o gün Samas'ın azmettiricisi olduğu iddia edilen Yasin Hayal ifadesinde 2004 yılı içinde Trabzon'da Erhan Tuncel ile tanıştığını, Tuncel'in 3 öğrenci arkadaşıyla bir bekar evinde kaldığını, sürekli bu eve gelip gittiğini ve evde Seyfi isimli arkadaşının bilgisayarında film seyrettiklerini, düşünsel olarak ondan etkilendiğini söyledi. Ekibin en başından denetim altında ve yönlendirildiği anlaşılıyor. Fethullahçı ekibin uyguladığı senaryo, o gün Samast'ın Samsun'da jandarmanın eline geçmesiyle bozuldu. O gün Samast'ın askeriye verdiği ifade, operasyon ekibinde ikinci bir tetikçinin bulunduğunu ve Ramazan Akyürek'in konumunu açığa çıkardı. Erhan Tuncel anlatımında Hrant Dink suikastına bağlı bulunduğu istihbarat görevlilerine çok önceden bildirdiğini söylüyor. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 25 Mayıs 2006 günü İP İstanbul İl Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyerek Danıştay soruşturmasının saptıranların başında Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek'in olduğunu açıklamıştı. Soruşturma ekibinin kendisi bir tertip ekibine dönüşmüştür ve suçlu konumdadır. Bu ekip Alparslan Aslan'ın işlediği suça iştirakın ötesinde yeni suçlar da işlemektedir. Suçu emperyalizme karşı mücadele eden ulusal güçlerin üzerine yıkmak için yalan haber imal etmekte ve basına servis yapmaktadır. Bu ekip Fethullah cemaati üzerinden süpernoto bağlantılıdır. Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek hakkında 2001 yılında İstanbul Valisi Erol Çakır'ın bizzat el yazısıyla yazdığı ve imzaladığı sicilde şu saptama bulunuyor. Emniyetteki hizipleşme içinde irticai akımlara, Fethullah, yakın, dikkat edilmelidir. Van ve Şemdinli tertibi, Danıştay suikasti, Atabeyler operasyonu ve Hrant Dink suikasti aynı dizinin alt başlıkları. Bu uygulamaların arkasındaki derin örgütün başında emniyet içine yuvalanmış Fethullahçı kadro bulunuyor. Van ve Şemdinli'den Hrant Dink suikastine uzanan tertiplerin merkezindeki Fethullahçı ekip, CIA ve Mossad'ın Büyük Orta Doğu projesinde görev üstlendi. Tayyip Erdoğan, Danıştay suikastinden hemen sonra 19 Mayıs 2006 günü Ankara'da MİT Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü ve Emniyetin Fethullah Sicilli İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ile yaptığı toplantıda ulusalcıların üzerine gidilmesi talimatını verdi. Tayyip Erdoğan ile emniyetteki Fethullahçı ekip arasındaki bağlantıyı Başbakanlık Müsteşarı koltuğunda oturan Ömer Dinçer yürütüyor. Aydınlık 4 Şubat 2007. 18 Nisan 2007'de Malatya'da Zirve Yayın Evi'nde katliam gerçekleştirildi. Tasarruf Mevduatı, Sigorta Fonu, TMSF, 1 Nisan 2007 günü başta Sabah Gazetesi ve ATV olmak üzere Sabah grubuna el koydu. Bu uygulama, AKP'nin yandaş medya grubunu inşa ederek bir psikolojik savaş merkezi oluşturma sürecinde çok önemli bir adımdı. Sabah ve ATV, tüm toplumun gözleri önünde ihaleye katılanlar caydırılarak ve kamu bankalarından sağlanan kredilerle Tayyip Erdoğan'ın damadının genel müdürü olduğu Çalık grubuna peşkeş çekildi. Tayyip Erdoğan'ın hayranı ve ailenin iş ortağı Ethem Sancak da Star grubunun ve Kanal 24'ün tepesine oturtuldu. Böylece Deniz Feneri paralarıyla kurulan Kanal 7 serüveniyle başlatılan psikolojik savaş örgütlenmesi 2008'de yandaş Fethullahçı medya imparatorluğuna dönüştü. 6 Nisan 2007'de Nokta dergisine yayınlanan darbe günlükleriyle paşalara darbe soruşturmasının ucu gösterildi. Bu tertipten sonra kamuoyu özellikle liberal mandacı Fethullahçı medyanın yaptığı yayınlarla düzmece darbe senaryoları bombardımanına tutuldu. Ergenekon tertibi de hep bu uydurma senaryolarla oturtulmaya çalışıldı. Aydınlık dergisinin 25 Mayıs 2008 tarihli sayısında İsmet Berkan'ın 4, 5, 6, 10, 11 Nisan 2008 günlü Radikal'deki, Murat Yetkin'in 6 Nisan 2008 günlü Radikal'deki, Perihan Maden'in 1 Nisan 2008 tarihli Radikal'deki, Emre Aköz'ün 22 Mart 13-26 Nisan 2008 günlü Sabah'taki, Engin Ardıç'ın 23 Nisan 2008 günlü Sabah'taki, Nazlı Ilıcağ'ın 7 Nisan 2008 günlü Sabah'taki, Hasan Cemal'in 16 Nisan 2008 günlü Milliyet'teki, Ali Bayramoğlu'nun 10 Nisan 2008 günlü Yeni Şafak'taki, Tamer Korkmaz'ın 13 Nisan 2008 günlü Yeni Şafak'taki, Alper Görmüş'ün 29 Mart 2007 günlü Nokta'daki yazılarından ve Şamil Tayyar'ın Operasyon Ergenekon, Aytekin Gezici'nin Ergenekon kitaplarından alıntılarla hazırladığı kapak haberinden Gladio'nun Psikolojik Savaş Merkezi'nin uydurduğu 8 darbe kurgusu şöyle özetleniyordu. 1. Darbe Kurgusu. Tarih 2001 Sonbaharı. Lideri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu. Konu Ecevit'i Başbakanlıktan indirip Hüsamettin Özkan'ı Başbakanlığa getirtmek ve ABD'nin işgalinden önce Irak'ın kuzeyine konumlanmak. 2. Darbe Kurgusu. Tarih Ağustos 2002. Lideri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu. Konu irticaya karşı mücadelede zaafı nedeniyle Orgeneral Hilmi Özkök'ün Genelkurmay Başkanlığını önlemek. Bu girişim başarısızlığa uğrayınca Orgeneral Ertaş Çalman'ın Kuvvetleri Kumandanlığı, Orgeneral Şener Eruygur'un Jandarma Genel Komutanı olmasını sağlamak. 3. Darbe Kurgusu. Tarih Mart 2003. Lider Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Çalman. Konu ABD ordusunun Türkiye topraklarını kullanması için TBMM'ye sunulan izin tezkeresinin reddini sağlamak ve Kıbrıs'ta anlam planını baltalamak. 4. Darbe Kurgusu. Tarih Ocak-Nisan 2004. Lideri Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur ve ismi açıkça belirtilmeyen bir kuvvet komutanı. Konu KKTC kurucu cumhurbaşkanının Kofi Annan'ın hakemliğini red çabasına destek olmak ve askeri ihtilal yapmak. Başarısızlığa uğrayınca ay ışığı planına geçmek. 5. Darbe Kurgusu. Tarih 27 Nisan 2007. Lideri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükkanıt. Konu Cumhuriyet mitinglerine ortam hazırlamak ve Genelkurmay'ın internet sitesinde 27 Nisan 2007 bildirisini yayınlamak. 6. Darbe Kurgusu. Tarih Mayıs 2007. Lideri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükkanıt. Konu Anayasa Mahkemesi'ne baskı yaparak 367. madde gerekçesiyle Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı seçilmesini iptal ettirmek. 7. Darbe Kurgusu. Tarih Mart 2008'de başladı. Lideri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükkanıt. Konu AKP'nin kapattırılması. 8. Darbe Kurgusu. Tarih 2009 yılı için planlandı. Lideri Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ. Konu iç çatışma çıkarıp piyasaları alt üst ederek yaratılan kaos ortamında kanlı ihtilal gerçekleştirmek. Doğu Perinçek, Gladio ve Ergenekon, geliştirilmiş 13. basım, sayfa 151-153. Gladio operasyonlarıyla yürütülen iç yıkıcılığı Irak'ın kuzeyinden ve Kıbrıs'tan yöneltilen saldırılar tamamlıyor ve Türkiye'yi kuşatan çember daralıyordu. Bu yıllar Annan planı ile Kıbrıs'taki kırmızı çizgilerimizin yerle bir olduğu yıllar oldu. KKTC'de kurucu cumhurbaşkanı Rauf Denktaş tasfiye edilirken Kuzey Irak'ın egemenliğini tanımayan ve kabul etmeyen güçler iktidara getirildi. KKTC'nin egemenliğine son veren ve adadan Türk askerinin çekilmesini içeren Annan planı 23 Nisan 2004'te yapılan referandumda Türk kesiminden %65 evet oyu almasına rağmen Rum kesiminden gelen %76 hayır oyuyla reddedildi. Annan planının kabul edilmemesi hayırlı oldu. Ancak bu süreçte KKTC'nin güvencesi olan Londra ve Zürih anlaşmaları fiilen son buldu ve Rum kesimi AB'ye alındı. Bu dönemde özelleştirme dalgası en stratejik kuruluşların yabancılara satışı biçiminde sürdürüldü. Ekim 2005'te Telekom'un %55'i satıldı. Kasım 2005'te ise Telsim'in yeni sahibi Vodafone oldu. Kamu arazilerinin yanı sıra Tüpraş, Petkim, Erdemir, Sümerbank, Tekel ve Türk Hava Yolları hisselerinin önemli bir bölümü toplam 30 milyar dolar karşılığında yerli ve yabancı holdinglere peşkeş çekildi. 18. ayrımın sonu sayfa 300.